14. ayrım.
Karşı yamacın bol çıplaklığına erişmek, Fırat'ın kah kehribar sarısı, kah yeşil akan suyunu aşıp karşı yakadaki ayağa oturtmak, işe yarar bir köprü olmak istiyordu. Üzerinden işe gidip gelen yorgun köylüler, rengarenk giysileri, damalı örtüleriyle kadınlar, gürültücü çocuklar yürüsün, yük dolu kamyonlar, insan dolu otobüsler, yanık tenli erleri taşıyan cipler, tatilcileri getiren son model arabalar, kasabalıları taşıyan hımbıl eski otomobiller geçsin istiyordu. Ne çare ki, nehre doğru rastgele uzanmış, gayesiz, başıboş, hedefini bulamamış bir acayip nesneden başka bir şey olamamıştı. Bir uzun kış boyunca. Boşluğa dikilip kalmıştı öylece. Mart başında eriyen karlarla sular kabardığında, karşı yakada bekleyen ayağına kavuşma zamanı gelmişti sonunda ama köprünün karşı yakaya nasıl ulaştırılabileceği henüz meçhuldü. Mühendis köprüyü bir vince yükleyip karşı yakaya iletmeyi tasarlamıştı. Ama köprünün Ankara'da bitirilmesine yakın yörede istedikleri nitelikte bir vincin bulunmadığını öğrenmişlerdi. Bu kez başka bir çare düşünmüştü mühendis. Bir çekici tekne bulacaklar ve teknenin içine köprüyü oturtacakları bir iskele inşa edeceklerdi. Bir yandan tekne, karşı yakadaki ayakların seviyesine yükseltilmiş olan iskelenin üzerinde köprüyü çekerken, diğer yandan da karadaki bir dozer köprüyü yavaş yavaş itecekti. Buluş dahiyaneydi ama bir engel daha çıkmıştı karşılarına. İstanbul'da veya herhangi bir kıyı şehrinde bulunacak çekici tekneyi Başpınar'a getirebilmek imkansız gibiydi. Çekicinin gelmesi öyle büyük bir masraf gerektiriyordu ki köprünün astarı yüzünden pahalıya çıkıyordu. Aradıkları çekiciyi Keban Gölü üzerinde çalışan teknelerin arasında bulmaları şart olmuştu. Kaymakam tüm tekneleri teker teker taramış, onca demiri taşıyacak güçte bir tekne bulamamıştı. Değişik fikirler üretilip duruyordu. Önce karayollarından yardım istenmişti. Karayolları müdürü, kendi başlattığınız işi kendiniz bitirin diye yanıt vermişti. Biraz da dalga geçmiş, sizin vali mühendis değil miydi? O bilir ne yapması gerektiğini diye haber yollamıştı kaymakamla. Karayolları yetkilileri işe yaramayan köprünün çekimini yapmaları için sık sık kameramanlar yolluyor ve akıl veriyorlardı bol bol. Bu kadar ağır 140 tonluk bir köprüyü karşı tarafa ulaştırmanın tek bir yolu vardı. Bir 140 tonluk köprü daha yapılacaktı. İkinci köprü birinci köprünün arkasına yerleştirilecekti. İkinci köprüyü makaraların üzerinde itmeye başlayacaklardı. Ancak eşit ağırlıkla itildiğinde ilerleme kaydedebilirdi köprü ve böylece ikinci bir köprü tarafından itile itile karşı yakadaki ayağının üzerine kadar uzatılabilirdi. İyi de ikinci köprünün parasını nereden bulacağız? Birinciyi yapana kadar göbeğimiz çatladı. Haydi Allah acıdı halimize de gökten başımıza para yağdırdı diyelim. 2-3 yıl daha mı bekleyeceğiz ikinci köprünün tamamlanması için? Makaralar ve ayaklar 300 tonu taşıyabilecek mi? Diyordu vali. Bu sistemle yerleştirilmeye çalışılan Şırzı Köprüsü'nü suya düşürmüşler. Öğrendik işte. Diyelim ki biz bunu düşürmedik. Elimizde kalan 140 tonluk ikinci köprüyü ne yapacağız? Pazarda mı satacağız? Sağa sola başvuruyor, köprüyü salimen karşıya ulaştıracak bir alet, bir taşıt, bir yol yöntem bulabilmek için çırpınıyordu kaymakamla birlikte. Mühendise de fena içerliyordu. Sonunu göremediği bir işe niye girişmişti? Mühendis sabahlara kadar bilgisayarın başında oturuyor, o da bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu arada yöredeki televizyon kameramanlarının biri gelip diğeri gidiyordu bölgeye. Köprünün filmlerini çekiyor, bu toplum kalkınması örneğinin programlarını yapıyorlardı. Köprünün ne zaman karşıya ulaşacağını da soruyorlardı sık sık. Sular yeterince kabardığında diye yanıtlıyorlardı onları. Bir mevsimlik gecikmeyi, halkın arasında valinin omuzlarına yükleyenler de vardı. Hiç eksilmeyen dedikoduların sonucu vali köprüyü açmak istemiyor diye komutanlara mektup yazanlar bile çıkmıştı. Henüz kimse farkında değildi köprünün nehrin bir ucunda asılı kaldığının. Bir damla umut. Yahu kardeşim Kadir Bey, siz dün programınızda devletin karayollarının yapamadığını halk yaptı diye söylediniz. Biz böyle mi dedik size? Karayolları ekonomik bulmadığı için yapmadı dedik. Gücünü aştığı için değil. Biz para topladık, ekonomik bulunmayan projeye yardımcı olduk. Ayrıca devlet çift şeritli gidiş geliş olarak düşünmüştü köprüyü. Biz buradaki trafiğe göre sadece bir şeridi yeterli bulduk. Maliyet haliyle düştü. Niçin karayollarıyla arama açacak yayın yapıyorsunuz efendim? Şimdi köprüyü karşı yakaya ulaştırmak için karayollarından yardım istiyorum. Bana kendin yap diyorlar. Siz yardımcı olayım derken köstek oluyorsunuz. Sayın Valim, ancak mahalli idareler pratik çözümler üretir demediniz mi? Dedim efendim. Yine de diyorum. Merkezi idare kağıt üzerinde hesap yapar. Ekonomik bulmaz ise noktayı koyar. Burada yaşanan çileyi, sıkıntıyı merkez bilemez. Köprünün önemini anlayamaz. İnsanlar doğumda ölür. Doktor, hemşire, malzeme ulaşamaz. Baskın olur, asker ulaşamaz. Bütün bunlar Ankara'da masa başında oturan şube müdürünün umurunda değil ki. O doğal olarak sadece hesaba bakar, kestirip atar. Ama televizyonda söylediklerimin yarısını kesip sunarsanız başıma dert açarsınız. Bakın, Bayındırlık Bakanı telefon etti bu sabah. Program dolayısıyla haklı olarak alınmış. Neyse ki derdimi anlatabildim. Bölge insanıma yardımcı olmama engel olmayın, gözünüzü seveyim. Vali telefonda konuşurken peşinde Hakan'la yardımcısı girmişti odasına. Heyecan içindeydi Hakan. Hayrola Hakan? Ben çareyi buldum efendim, demişti genç mühendis. Ne çaresi? Köprüyü karşı yakaya ulaştıracak bir tek eliyle beklemesini işaret etmişti vali Hakan'a. Kadir Bey, çok önemli bir işim çıktı. Kusura bakmayın. Sonra devam ederiz. Telefonu kapatıp Hakan'a dönmüştü. Anlat. Köprüyü taşıyacak tekneyi buldum. Bu civardaki tüm tekneleri taramadık mı biz? İzmir'den, İstanbul'dan, İskenderun'dan da muhkem bir deniz aracı getirtmek mümkün değil. Biliyorsun. Efendim, ben tekneyi Çemişgezek'te buldum. Çemişgezek Belediyesi'nin elinde 300 tonluk bir feribot varmış Kızak'ta. Gidip baktım, bizim işimizi görür. Ne diyorsun? Hesaplarımı tekrar tekrar yaptım. Mühendise de faksladım. Şu anda o bakıyor hesaplara. Birazdan yanıtlar beni. Oğlum, koca köprü. Hiç olur mu? Vatan matar hem rezil oluruz hem de onca parayı suma gömeriz. Efendim, bu bir hesap meselesi. Ben hesaplarımı doğru yaptım. Bekleyelim bakalım mühendis ne diyecek, demişti vali. Birdenbire ter kaplamıştı her yanını. Mühendisi arar mısınız lütfen? Her işini bıraktı, buna bakıyordu. Neticeye varmıştır şimdiye kadar. Vali sekreterini bile araya sokmadan hemen çevirmişti ezberinden numaraları. Dimdik oturuyordu koltuğunda. İçine tepesinden ayak uçlarına kadar çelik bir tel gerilmiş gibi. Mühendis bey, ben Erzincan valisi. Hakan yanımda şimdi. Feribot hesabını fakslamış. Sizden yanıt bekliyorduk. Bir süre dinlemişti karşısındakini, sonra içindeki tel birden çekilip çıkarılmış gibi yığılmıştı iskemleye. Hakan, oğlum, al sen konuş, demişti. Ne oldu diye sormuştu yardımcısı. Oldu. Tamam. Bu iş bitti, demişti kaykıldığı yerden. Uzuvlarını tutan bütün kaslar teker teker çözülüyor gibiydi. Bir gevşeme, bir rahatlık, adeta bir uyuşukluk yayılıyordu gövdesine. Dedikodu. Herkes konuşuyordu sabahtan akşama kadar. Kahvelerde, bürolarda, belediyede, vilayette, kaymakamlıklarda, sadece Kemaliye'nin köylerinde değil, tüm beldede, Erzincan'ın tüm kazalarında, köylerinde herkes bir feribotun içinde karşı kıyıya çekilecek 140 tonluk köprüden söz ediyordu. karayollarının kamerası suya düşüşü kaçırmamak için hemen hemen her gün Başpınar'daydı. Çünkü düşerse rezil olmamak için kimseye haber vermeden gizli geçireceklermiş köprüyü karşıya gibi bir dedikodu yayılmıştı kulaktan kulağa. Başpınar'ın girişinde asırlık bir koca meşenin kol kanat gerdiği köy kahvesi hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. İnsanlar her gün orada toplanıyor, Hüdayi'nin anlattıklarını dinliyorlardı. Hüdayi uzun boyuyla ayağa kalkıyor, gırtlaktan gelen sesiyle "Yapabilirlerse kolumu keserim," diyordu. "Hem de şu sağ kolumu keserim ki iş yapamaz olayım. Ya sakallarını dayı, sakallarımı da keserim, onu da senin için keseyim. Bir başkası köprü batmadan karşıya ulaşırsa bacağını keseceğini söylüyordu. Ben senin en eski arkadaşınım. Benim için de değerli bir yerini kesiver," diye sesleniyordu başka birisi. "Kafasını kesecek yok mu kafasını?" Köylüler kahkahalar atıyor, gırgır geçiyor ve eğleniyorlardı köprüyle. İçlerinden biri de "Yahu, köprü suya gömülürse çile çekecek yine biz olacağız," demeyi akıl etmiyordu. Çay üstüne çay içiyor ve dedikoducuları dinliyorlardı. 10 gün sonra Başpınarlarının köprü karşı yakaya ulaştığı takdirde kesilmekten kurtulacak tek bir uzvu bile kalmamıştı. Çevre köylerdeki insanlar köprünün karşı yakaya batmadan, devrilmeden ulaşıp ulaşamaması üzerine bahse tutuşmaya başlamışlardı. Köylüler, kasabalılar, belediyeliler ve vilayet çalışanları her gün aralarında köprü üstüne çeşitli öyküler üretirlerken vali ve kaymakam feribotu hiç vakit kaybetmeden Çemişgezek üzerinden Kemaliye'ye getirmek üzere kiralamışlardı bile. Şimdi iş köprüyü botun içine taşıyacak vinci ve onu arkadan iterek bota bindirecek olan dozeri bulmaya kalmıştı. Vali Elazığ Karayolları Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak vinç ve dozer istetmişti. Erzincan Köy Hizmetleri dozeri Başpınar'a hemen yollatmıştı. Fakat dozer vinçsiz gelmişti. Vinç o sırada başka bir işte kullanılmaktaydı. Vinç olmadıkça da köprüyü feribota bindirmek mümkün değildi. Feribotun tabanını biraz güçlendirmek gerekecek nasılsa. Bu arada biz o işle ilgileniriz. Taban hazırlanana kadar vincin içi de biter diye yatıştırmaya çalışıyordu kaymakam. Sinirleri yay gibi gelmiş olan valiyle iş yine kaldığı için bunalıma girmek üzere olan Hakan'ı. Civarda başka vinç bulamamışlardı. Karayolları onlara öncelik vermiyordu. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Sabırla vincin işini bitirip Başpınar'a gelmesini beklemeye başladılar. Güneşin haince cömert davranıp bölgeleri bile ısıttığı bir pazar sabahıydı. Vali konutunun bahçesindeki salıncaklı kanepeye uzanmış, keskin hareketlerle sağa sola koşuşturan, ara sırada kendi kuyruğunu kovalayan yavru köpeğini seyrediyordu. 40 yılın birinde işi çıkmamıştı hafta sonunda. Karısı, "Oğlanı da alıp dut yemek için kırlara çıkalım," demişti. "Sakın bu pazar paraşütle atlamaya, uçmaya falan kalkma. Şöyle akıllı uslu bir şeyler yapalım hep birlikte." Fırat'ın kıyısında güzel bir bahçe içinde evleri olan bir dostları vardı. Kış aylarını İstanbul'da geçirir, yaz başı memlekete dönerlerdi. Vali onları ziyaret etmeyi teklif etti. Evlerine gelmiş olmalıydılar. Telefonları cevap vermiyordu. Herhalde bozuktu. Kışın kullanılmayan telefonlar sık sık bozuluyordu nedense. Arabayla bir gezinti olurdu. Gider bakarlardı. "Börek hazırlamıştım," demişti karısı. "Fırına koydum şimdi. Yarım saate kalmaz pişer. Böreği de alalım, habersiz gidiyoruz. Evdelerse hep birlikte yeriz." Vali böreğin pişmesini beklerken gazetelere göz atıyordu. Yanında bulmaca çözmekte olan oğlunun "Bu adam ne istiyor acaba?" demesi üzerine başını kaldırıp baktı. Feribotun içini teçhiz etmekle görevli Osman Usta çimenlerin üzerinde saygılı bir yürüyüşle yaklaşıyordu. "Hayırdır Osman Usta?" demişti vali. "Kötü bir haber mi var?" "Aciliyet gerektiren bir durum var." "Feribota bir şey mi oldu yoksa? Su mu alıyor?" "Feribot sağlamdır. Ama geçen haftadan beri su seviyesi düşmeye başladı nehirde. Son 3 gündür iyice hızlandı. Dün ben buraya gelmeden 8 metreye düşmüştü. Bu sabah telefonla konuştum. Seviye 9 metreye düşmüş. Yağış yok. Havalar giderek ısınıyor. Su 12 metrenin altına düşerse köprüyü yerleştiremeyiz. Botun içine kuracağımız iskele en fazla 12 metre olabilir. İskele yükseldikçe köprünün sallanma riski çoğalır. Çok sallanırsa da feribotu devirir maazallah. Ne diyorsun? Bir an önce vinci almamız lazım. Bu işi önümüzdeki hafta bitirmeliyiz sayın valim. Hafta sonunda sizi rahatsız etmek istemezdim ama zamanında haber vereyim dedim. İyi ettin usta. Vali ayağa fırlamış, kucağındaki gazetelerin yere düştüğünü farkına bile varmadan eve doğru koşmuştu. Ve işte böylece bu pazarımızda berbat oldu diye söyleniyordu oğlu arkasından gazeteleri toplarken. Vali önce kaymakamı aramış ve Osman Usta'nın sözlerini de aktarmıştı. Pazartesi sabahı erkenden yanına teknik adamları da alarak Elazığ'a gidip bölge müdürüyle görüşmesi, durumu en ince ayrıntılarına kadar anlatıp vinci bir an evvel getirmesi şart olmuştu. Börek pişti, yavaş yavaş çıkabiliriz yola diyordu mutfaktan çıkan karısı. Hanım, bir saatin içinde benim çocuklar, yani kaymakam ve Hakan toplantıya geliyorlar. Çok önemli bir gelişme oldu. Börek? Onlar da börek çok severler. Vali, karısının yüzündeki ifadeyi hiç beğenmediği için lafını bitirir bitirmez bahçeye geri dönmüştü hemen. Pazartesi. Kaymakam ve ekibi Elazığ'dan bir türlü dönmüyorlardı. Vali heyecanla bekliyordu neticeyi. İkna edebilmişler miydi acaba bölge müdürünü? İyice gecikmişlerdi. Yoksa yolda bir kaza mı yapmıştı arabaları? Telefonlar edilmişti. Hayır, kaza falan yoktu Allah'a şükür. Şoför müdürün kapısında 3 saatten beri bekliyordu ama içeriden kimse çıkmıyordu. Yahu, bu kadar zamandır ne yapıyor bu çocuklar müdürün odasında? Nereden baksan yarım saati ancak bulur söyleyecekleri şeyler, diyordu vali yardımcısına. Odasında bir aşağı bir yukarı yürüyor, hiçbir işe veremiyordu kafasını. Bu kadar uzadığına göre herhalde olumlu gelişmeler var efendim, diyordu yardımcısı. Belki de başka yerlerden vinç bulmaya çalışıyorlardır. Yanıt bekliyor olmalılar. Vali diğer işleriyle oyalanmaya çalışıyor, telefonla dostlarını arıyor, yardımcısıyla dertleşiyordu. Bir türlü geçmek bilmiyordu zaman. Mesai saati sona erdiğinde vali binadan çıkarken, "Kaymakam buraya gelir gelmez onu hemen konuta yolla," diye sıkı sıkı tembih etmişti Hoş Ali'ye. Ali sanki yolunu gözlerse kaymakam daha çabuk gelecekmiş gibi gözlerini yola dikip çıkmıştı kapının yanına. Herkesin oyuncak diye alay ettiği köprüyü düşünüyordu. Ankara'dan getirilen, Başpınar'ın burnunda acayip bir yontu gibi nehre doğru dimdik uzanan köprüyü. Hoş Ali o kadar merak etmişti ki hafta sonu ta oralara kadar otostop yaparak bir kamyonun kasasında vatandaş usulü gitmiş ve dolgunun üzerindeki köprüye bakmıştı uzaktan. Söylendiği gibi bir oyuncağı değil de uzaydan inmiş gizemli bir alete benzetmişti. Etkilenmişti. Kemaliyeli değildi ama o da en az vali kadar heyecanla bekliyordu köprünün yerine yerleşmesini. Kaymakamın arabası yolun ucunda gözüktüğünde karanlık çoktan basmıştı. Vilayetin önünde ellerini kollarını sallayan Hoş Ali'yi fark ettiği zaman "Eyvah!" demişti kaymakam. "Bir şey mi oldu acaba? Baksanıza Ali yollara düşmüş bizi gözlüyor." Yavaşlayan arabanın yanına koşmuştu Hoş Ali. "Vali beyim, konutta sizi bekler. Hemen gidesiniz." demek için. Karanlık oldu. Hanımefendiyi rahatsız etmeseydik. Verecekleri havadisler parlak olmadığı için gönülsüzdü kaymakam. "Olmaz, sıkı tembihledi," diye ısrar etmişti. Vali yüzünde hayret ifadesiyle dinliyordu kaymakamın anlattıklarını. Elazığ bölge müdürü önce konuklarını dinlemiş, sonra da kendi konuşmaya başlamıştı. 4 saat boyunca köprünün bu anlatılan sistemle neden karşı tarafa geçirilemeyeceğini, nasıl sulara gömüleceğini, paranın, emeğin, zamanın nasıl heba olup gideceğini anlatmıştı. Tam 4 saat konuşmuştu hiç susmadan. Arada kroküler çizmiş, mühendis olmayanların anlayamayacağı hesaplar dökmüştü önlerine. Kaymakam ve montaj ustaları iyice şaşkına dönmüşlerdi. Kafaları karışmıştı. Feribotun batacağından, köprünün suya devrileceğinden korkmaya, yaptıkları işin doğruluğundan şüphe etmeye başlamışlardı. Gelip geleceklerine pişman olmuşlardı. Ezile bizile valiyi ikna etmeye çalışır bir halleri vardı. Acaba bir kere daha düşünseler miydi? Birbirlerine danışsalar mıydı? Kime diye sormuştu vali. Efendim, diğer köprülerin mühendislerine. Bu kadar köprü yapıldı memleketimizde. Onları yapanlara, ne bileyim, bu işin erbabı olanlara. Çocuklar, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben mühendis değilim ki, ama köprü orada yapılıp buraya taşınmaz da denmişti. Bal gibi taşındı işte, gördünüz. Evet ama efendim, bu başka iş. Suya gömülü verirse 140 ton demir geri dönüşü olmaz. Şırzı Köprüsü'nün başına geleni unutmayalım. Bir kere daha konuşalım bizim mühendisle, demişti vali. Sesi bezgindi. Halkara da söyleyin, yarın beni arasın. Geceyi yatak odasıyla salonun arasında gidip gelerek geçirmişti vali. Kah salonun bahçeye açılan balkonunun önünde duruyor, karanlıkta büsbütün heybetli gözüken çam ağaçlarına dalıyor, kah odasına dönüp yatağına uzanıyordu. Benim uykumu berbat ettin. Bari kapıları çarpma da oğlan uyanmasın. Yarın imtihanı var, demişti karısı. Ya, hangi dersten? Hem fizikten hem de biyolojiden yazılı olacakmış. Vali oğlunun yüzünü hafta boyunca hiç görmediğini düşünmüştü. Eve döndüğünde çocuk çoktan yemeğini yemiş, yatmış oluyordu. Kafası o kadar meşguldü ki valinin, aklına bile gelmiyordu oğlunu sormak. Ailesini ne kadar ihmal ettiğini fark etmişti birden, utanmıştı. Karısı ve çocukları hiç şikayet etmiyorlardı. Hiç gocunmuyorlardı. Hangi ile veya ilçeye tayini çıktıysa, oranın sorunları yaşamının her bir saniyesine yayılıyor, geriye sadece birkaç saatlik uyku vakti kalıyor ve ailesi sessizce kabulleniyordu bu durumu. Erzincan, geldiğinin 6. ayında depremle yerle bir olan kent. Afet, PKK terörü, basılan köyler, karakollar, yakılan tekneler, 8 ilçenin değişik sorunları, köprü projesi, başyol, hiç bitmeyen işler. Oğlunun yarın 2 yazılısı vardı ve vali oğluna, "İyi çalıştın mı oğlum, sınava hazır mısın?" diye soramamıştı bile. Çıkmıştı yatağından, parmakların ucuna basa basa salona yürümüştü. "Terliklerini giy, üşüteceksin," diye sesleniyordu karısı arkasından. Salondaki kanepeye, hayatında ilk kez sigara içmediğine esef ederek, ayaklarını altına alıp oturmuş, gözlerini kapatıp köprüyü bir feribotun içinde karşı yakaya çekilirken hayal etmeye çalışmış, becerememişti. Salı. Hakan önündeki notlara ısrarla bakmasını istiyordu valinin. Oğlum, ben bu hesaplardan anlamam. Efendim, anlarsınız. Ben izah edeceğim size. Bu matematik biraz da mantık işidir. Hüdayi kolumu keserim diye dolaşıyormuş yine. Bu hesapları ona da göstersene. Hüdayi'nin kolları beni hiç ilgilendirmiyor. Eğer tekne batarsa ben de kendi kolumu keseceğim. Hakan, demişti vali. Notlarını kaldır önümden. Sana inanmak zorundayım. Başka çarem yok. Ama eğer tekne batarsa hem senin hem de mühendisin kafasını ben kendi ellerimle keseceğim. Her ikiniz de bunu bilin. Genç mühendis çıktıktan sonra Elazığ bölge müdürünü aratmıştı Saliha'ya. Müdür bey, demişti. Yahu kardeşim, tam 4 saat bu işin nasıl yapılamayacağını anlatmışsınız benim adamlarıma. Nefesinize yazık be kardeşim. Neden mi? Ben ikna olmadım da ondan. Yok, yok, bir kere daha bana anlatmayın. Onlardan dinledim ben. Köprü mühendisliğinde böyle bir yerleştirme tekniği yok diyorsunuz. Biliyorum. Güzel kardeşim, dünyada teknikler değişiyor, yöntemler değişiyor. Bu işi yapan adamlar da mühendis, terzi değiller ki. Çakı gibi teknik adamlar. Hayır efendim, ilk işi olur mu hiç? Mühendisin? Elbette değil. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Konuşma uzayınca vali kaykılmıştı koltuğunda. Telefonu omzuna sıkıştırıp önündeki kağıda şekiller çizmeye başlamıştı. Bu vincin ne zaman bitiyor işi? Nasıl? İşi var öyle mi? Peki sayın müdür, bu benim yaptığım iş değil mi? Ben babamın işini mi yapıyorum burada? Sesi giderek yükseliyordu. Biz bu köprüyü karayolunun üzerine inşa etmiyor muyuz? Köprü karayolunu her iki yakada birleştirmek için yapılmadı mı? Siz bu karayollarından sorumlu değil misiniz yoksa? Elindeki kalemle önündeki kağıdın üzerine üçgenler, beşgenler, yuvarlaklar çiziyordu sinirli sinirli. Efendim, batarsa sorumluluğu bana ait. Ama bu vinç zamanında gelmez de su seviyesi düştüğü için vatandaş bir kış daha köprüsüz kalırsa onun sorumluluğu da size ait olur. Tamam mı? Ve yine bir baskında asker, yardım, itfaiye, doktor yetiştiremezsem karşı kıyıya, bir kadın doğumda kanamadan, yanan bir çocuk gecikmeden dolayı ölürse iki elim yakanıza yapışır. Bu telefonu kapatınca rapor yazacağım zaten Ankara'ya. Biraz diklenir gibi olmuştu koltuğunda. Kalemi bırakıp telefonu omuzundan eline almıştı. Evet, ne zaman? Hafta başına mı? Söz mü? Her işi ona göre ayarlayacağım. Ha, ona göre. Söz mü? Şunu bir de yazılı geçseniz bana, elinize zahmet. Tamam kardeşim. Gözlerinden öperim. Sağ olasınız. Haydi, selametle kalın. Karabasan. Eyfel Kulesi gibi yükseliyordu feribotun içindeki iskele. Vincin çengeli havada süngü gibi duran köprüyü ucundan yakaladı ve yavaşça iskelenin üzerine indirdi. Herkes nefes almaya, çıt çıkarmaya korkarak bu anı bekliyordu. Mühendis başında sarı bir miğfer, vinç operatörünün yanına oturmuş talimat veriyordu. Köprü iskeleye yerleştirildikten sonra feribotun halatlarının çözülmesi için işaret verdi. Osman Usta, işçiler halatları gevşettiler, feribot yüküyle suda süzülmeye başladı. Sahili dolduran kalabalıktan sevinç nidaları ve alkışlar yükseldi. 4-5 metre kadar ilerlemişti ki birden sert bir rüzgar çıktı. Tekne çalkalanmaya başladı. Herkes nefesini tutup bekledi. Vali, iskele üzerindeki köprünün sallandığını herkesten önce gördü. ''Aman Allah'ım!'' diye bağırdı. ''Aman Allah'ım! Hayır, hayır!'' Tam o anda Kemaliye yönünden hızla gelen bir sürat teknesi belirdi. Teknenin direksiyonunda Karayolları Bölge Müdürü vardı. Arkaya doluşmuş meclis üyelerinin arasında Hüdayi gördü vali. Tekne tam önünden geçerken Hüdayi kolunu göstererek kol kesme işareti yaptı valiye. Botun içindeki kalabalık işaretlerle kollarını, kafalarını kesiyorlardı. Vali de onlara elini sallamak istedi ama sallayamadı. Önlerinden son hızla geçen teknenin oluşturduğu kocaman dalga bir dağ gibi yükseldi ve öyle salladı ki feribotu iskele üzerindeki köprüyle birlikte suya devrildi. Ortalık kameraların flaşlarından apaydınlık oldu. Sahili dolduran fotoğrafçılar ve kameramanlar anında köprüleri görüntülediler. Sıçrayarak oturdu yatağında. Tekmelediği yorgan ayak ucuna düşmüştü. Sırılsıklandı terden. Başucundaki gece lambasını yaktı. Karısını yanında göremeyince irkildi. Sonra hatırladı. Geceleri yatağa 100 kere girip çıkmayı adet hale getirdiği ve uyuduğu ender zamanlarda ise yüksek sesle sayıkladığı için karısı Ankara'da üniversiteye giden kızların odasında yatmaya başlamıştı birkaç gündür. Şu köprü hayırlısıyla konsun yerine yine buluşuruz inşallah demişti. Yoksa ben uykusuzluktan öleceğim o günü göremeden. Saat 4'e geliyordu. Henüz kapkaranlık dışarısı ve derin bir sessizlik içindeydi ev. Bakışları yatağın tam karşısındaki aynaya yansıyan yüzüne takıldı. Saçları diken dikendi. Gözlerinde hala dehşet vardı. Allah'ım dedi vali. Allah'ım Ne olacak bu işin sonu? Erzincan'da günlerden beri bu işin asla olamayacağının dedikodusu yapılıyor. Köprünün kaçıncı dakikada suya devrileceğine dair bahse tutuşuluyordu. Geçenlerde bir akşam yemeğinde karşılaştığı ordu komutanı, "Karayolları köprüyü yerleştirmek istemiş, müsaade etmemişsiniz," demişti. "Hayır efendim, yanlış nakletmişler. Biz gelin yardım edin bize diyoruz, başladığınız işi kendiniz bitirin," diye cevap veriyorlar. "Bana öyle nakletmediler. Siz kabul etmemişsiniz önerilerini. Önerdikleri sistemi gerçekleştirmek mümkün değil. İkinci bir kılavuz köprü yaptıracak gücümüz yok. Sizin sisteme de benim aklım pek yatmadı," demişti ordu komutanı. Bu konuda mühendis ile yardımcısı Hakan'dan, Osman Usta'dan ve büyük fedakarlıklarla çalışan kaymakamdan başka olumlu görüş veren yoktu zaten. İki dudağın arasından çıkan her lafı peygamber kelamı gibi kabul eden Hoş Ali bile dün sabah ürkek adımlarla yanına yaklaşmış, ağzın içinde bir şeyler gevelemişti. Karısı rüya görmüş de hayra yormamışmış. O her gece görüyordu bu hayra yorulmaz rüyaları, kabusları, her gece. Hele son günlerde hiç uyuyamaması, uyumasından daha hayırlı hale gelmişti. Hakkı vardı karısının başka odaya kaçmakta. Valinin meslek hayatı boyunca yaşamadığı vahşet ve dehşet kalmamış gibiydi. Hatay'da, Kırıkhan'da, Alaca'da, mezhep çatışmalarına, terörist baskınlarına, ateşli kanlı kitle olaylarına ve 6.8 şiddetinde depreme bile soğukkanlıkla yaklaştıktan sonra bir köprünün karşı yakaya uzatılmasını bu kadar büyük bir mesele haline getirmesine karısı da çocukları da şaşıyorlardı.